Ayrım 50.
Bir saat kadar kapının önünde dolaştıktan sonra içeri girdi. Kız yoktu. Yeni memurlar kızı hatırlamıyorlardı. Hastanede ne kadar yattığını bilmediği için aradan kaç yıl geçtiğini hesaplayamıyordu. Dönerken başının arkasına bir ağrı saplandığını duydu. Ağrı bütün gün sürdü. Babasının yanına dönmek istedi hemen. Otel girişinde yığılıp kaldı. Hastaneye kaldırdılar. Sabaha karşı hastanede öldü. Hüsnü Ergeç. Doğduğu yeri ve doğum tarihini bilmiyordu. Babası onu bir hastaneye bırakmış ve bir daha görünmemişti. Hasta bakıcının çocuğu kayıt yapmadan kabul etmesi nedeniyle adı da bilinmiyordu. Aynı koğuşta yatan büfeci Kirkor onu yanına aldı. Genç yaşta ölen arkadaşı ve ortağı Hüsnü'nün adını verdi. Ergeç ailesini bulacağım diyordu. Soyadını da bu vesileyle almıştır. Kirkor kaçakçılıktan hapse girdiği zaman Hüsnü'yü bir arkadaşının evine bıraktı. Hüsnü o sıralarda 9 yaşlarındaydı ve okula gitmiyordu. Okuma yazma bilmiyordu. Bu evde çok dayak yiyen Hüsnü bir gece evden kaçtı. Polis onu yakaladı ve Hüsnü bir süre çocuksuz ailelerin evlerinde kaldı. Hüsnü bu insanları anlayamıyordu. Çocukları olmadığı için onu alıyorlar, sonra da durmadan dövüyorlardı. Son kaçtığı evden çıktığı sırada yolda rastladığı bir imam onu evine götürdü. İmamın da kimsesi yoktu. Hüsnü'ye iyi baktı ve eski yazıyı öğretti. Birlikte evlere giderek Kur'an okuyorlardı. Sesi güzeldi, ut çalmasını da öğrendi. Bir yandan da durmadan eski harflerle basılmış din kitapları okuyordu. Mahalle kahvesinde insanlara yapılan haksızlıklardan bahseden bir marangoz onun ilgilendi. Hüsnü'ye yeni harflerle okuma yazma öğretti. Marangozun verdiği yasal kitaplar Hüsnü'nün dine olan bağlılığını zayıflattı. İmamla yaptığı bir tartışmadan sonra onun evinden ayrıldı. Yeni kurulan bir gecekondu semtindeki bir aşevine garson olarak girdi. Müşterilerle yaptığı konuşmalar yüzünden ihbar üzerine götürüldüğü karakolda dayak yedi ve işinden atıldı. Bir süre kahvelerde ve meyhanelerde tombalacılık, seyyar satıcılık, sinemalarda yer göstericiliği, sirklerde gişe memurluğu yaptı. Biriktirdiği 1500 lira kadar bir parayla apartman inşaatlarının yoğun olduğu bir bölgede işçiler için bir aşevi açtı. Aşçı bir arkadaşıyla birlikte çalışıyorlardı. Dükkanı donatmak için borçlanmışlardı. Hüsnü kendi lokantasında sabahtan gece yarısına kadar çalışıyor, bulaşıkçılık, garsonluk, alışveriş yapıyor, sebze ayıklıyor, örtü yıkıyordu. Borçlar bitmiyordu. Buzdolabı pahalıya gelmişti. Bir 10 bin lirası olsaydı çok daha kolay yürüyecekti işler. Yürümedi. İcra memurları buzdolabını götürdüler sonunda. Tekrar yer göstericiliğe başladı sinemalardı. Elle yazıp çoğalttığı bir beyanname yüzünden yakalandı. 1,5 seneye mahkum oldu. Hapiste verem olduğu anlaşıldı. Hastaneye yatırıldı. Oradan kaçmak isterken jandarmalar tarafından vuruldu. Cezası 1 yıl artırıldı. Hapisten çıktıktan sonra inşaatlarda amelelik etmek istedi. Hastalığı ve mahkumiyeti yüzünden başaramadı. Garsonluğa başladı yeniden. Eski mesleklerinden bir türlü kurtulamıyordu. Garsonların %10'larını vermediği gerekçesiyle arkadaşlarını patrona karşı ayaklandırdı. Sonunda patron %10'ları vermeye razı oldu ve Hüsnü işten atıldı. Birikmiş olan %10'larını aldığı için 3 ay kadar işsiz yaşayabildi. Bu arada meyhanelerde edebiyatçılarla tanıştı. Onların teşvikiyle yeni çıkan bir dergiye 2 yazı yazdı. O sırada parası bitti. Küçük bir meyhane açmak için tasarıları vardı. Bazı arkadaşlarıyla temastaydı. Bir gün berberde tıraş olurken ağzından kan boşandı. Üstü başı ve koltuklar kan içinde kaldı. Hastaneye giderken can kurtarandı öldü. Yazılarını basan dergi siyah çerçeve içinde bir resmini koydu. Meyhanede içtiği arkadaşları ve edebiyatçılarla yapılan bir röportajda yayımlandı ayrıca. Nazmiye Erdoğdu. Babası erkek çocuk istiyordu. Adını da koymuştu. Nazmi. Kız doğunca kızgınlığından hemen trene atlayıp teftişe çıktı. 2 istasyon sonra trenden inerek evine telgraf çekti. Kızın adını Nazmiye koyun. Başka çocukları olmadı. Nazmiye bir erkek çocuk gibi büyütüldü. Daha doğrusu büyütülmeye çalışıldı. Zayıf, naif, hastalıklı bir çocuktu. İlkokuldan sonra enstitüye verdiler, bitiremedi. 16 yaşında bir piyade yüzbaşısıyla evlendirdiler. Daha doğrusu nikahladılar. Düğünden önce 2 taraf aileleri arasında çeyiz yüzünden bir anlaşmazlık çıktı ve Nazmiye babasının evine döndü. Yastıklara güzel yağlı boya resimler yapıyordu. Babası İstanbul'a tayin olunca onu akademiye yazdırdı. Atölyede tek başına bir köşeye çekilir, sonsuz natürmortlar yapardı. Akademide okurken bir demir tüccarının oğluyla nişanladılar. Delikanlı düğüne 1 ay kala otomobil kazasında can verdi. 2 ay sonra da oğlanın babası iflas etti. Nazmiye artık evlenme sözü duymak istemediğini söyleyerek duvarları tablolarıyla doldurmaya başladı. Akademiyi bırakmıştı. Bir hayır derneğine üye oldu. Balo piyangolar için işlemeli mendiller ve çeşitli eşya hazırladı. Baloda dernek başkanının oğlu ile iki kere dans etti. Derneğin rozet gününde yakasına rozet taktığı iri yarı bir genç adam peşini bırakmadı ve onu güzel bulduğunu söyledi. Genç adamın söylediklerine bir karşılık veremediği için sonunda onunla bir pastaneye gitmeye razı oldum. Birlikte dolaşmaya başladılar. Genç adam boksördü ve bir nakliyat şirketinde ambar memurluğu yapıyordu. Nazmiye'yi maçlara götürdü. Maçlarından önce genç boksör için yatağında saatlerce dua ediyordu. Din kitapları okuyordu. Namaz kılmasını öğrenmişti. Yaşlı kadınların bazı toplantılarına katılıyordu. Fala inanıyordu ve ruh çağırma oturumlarına katılıyordu. Gözlerinin rengi koyu olduğu için onu medyum yapmıyorlardı ve buna üzülüyordu. Toplantıları idare eden Lütfiye Hanım onun falına bakmış ve 3 kere evleneceğini söylemişti. Bu konuda Türkçe kitapların yetersiz olduğunu söyleyerek İngilizce öğrenmeye başladı. Londra'daki mistik cemiyetlere mektuplar yazarak kitaplar getirtti. Madame Blavatsky ve Aleister Crowley'in kitaplarını okudu. Bu tutkusu yüzünden boksörlere saçıldı ve ayrıldılar. Oysa boksörü seviyordu. Genç adamın kendisine dönmesi için büyüler yaptırdı. İngilizceyi ilerletmişti. Ruh mecmualarına tercümeler yapıyordu. Bir derginin sahibi onun hevesli olduğunu görünce yaz işlerine yardım etmesini istedi. Yazıları matbaaya götürdüğü gün baş mürettiple tanıştı, arkadaş oldular. Esmer dev gibi bir adamdı. Boksöre benziyordu. Hemen Nazmiye ile batıl inanışlar konusunda tartışmaya girişti. Onun batıl inançlarıyla alay etti ve insanlara ekmek ve sevginin gerekli olduğunu söyledi. Onun gibi akıllı bir kızın uyutulduğunu ileri sürdü. Nazmiye'nin yabancı dil bildiğini öğrenince kendisinde bazı gizli kitaplar olduğunu ve Nazmiye'nin bu kitapları kendisine okumasını istediğini söyledi. Birlikte yaşamaya başladılar. Okuduğu kitaplar Nazmiye üzerinde derin etkiler yaptı. Genç adam gizli toplantılara gidiyordu. Nazmiye yatağında genç adamın evinde kalıyordu artık, evini terk etmişti. Genç adam için dua ediyor, bir yandan da onun verdiği kitaplardan tercümeler yazıyor, daktiloda çoğaltarak kitap hazırlıyordu. İsa'nın sosyal yönünü anlatan bir makale yazdı. Fakat gönderdiği dergide basılmadı yazısı. Mürettip onu da toplantılara götürdü. Orada genç bir felsefe öğrencisi Nazmiye ile ilgilendi. Onunla dolaşmaya başladı. Mürettip duruma göz yumdu. Fakat bazı yobaz arkadaşları bunu bir şeref meselesi yaptılar ve genç öğrenci aralarından atıldı. Nazmiye de onunla birlikte topluluğun dışında kaldı. Felsefe öğrencisine mistik düşüncelerini aşılamaya çalıştı ve birlikte Tibet'e gitmelerini teklif etti. Bu sırada babası ölmüştü, biraz para bırakmıştı. Felsefe öğrencisi onunla gelmeyi kabul etmedi. Nazmiye de yalnız başına Paris'e gitti. Tibet uzak gelmişti. Paris'te porselen ithalatçısı bir Türk'le tanıştı. Adam karısını yeni kaybetmişti ve sivri demir parmaklıklara karşı bir korkusu vardı. Paris'te tedavi oluyordu. Nazmiye ona inanışlarından bahsetti. Adama mistik bir yola girerse kurtulabileceğini anlattı. Fakir insanların ızdırapları da porselen tüccarını üzüyordu ayrıca. Servetini onlara dağıtmak istiyordu. Genç kadın kişisel çabaların olumlu bir sonuç vermeyeceğini ileri sürerek genç adamı rahatlattı. Birlikte kiliseleri dolaştılar. Nazmiye tüccarın kaldığı eve yerleşti. Yeniden resim yapmaya başladı. Fransızca öğrendi. Kütüphanelere giderek mistik işaretler hakkında bir çalışma yaptı. Mistik sembollerin orijini üzerine bir kitap hazırladı. Bütün resimlerini kendi çizdi kitabın. Tüccar kitabı Paris'te bastırmayı düşünüyordu. Fakat bir iş için yurda dönmesi gerekti ve bir ay sonra da Paris'e gelmeye hazırlanırken kalp durmasından öldü. Nazmiye de parası bitince Paris'ten ayrıldı. Dönmeden son parasıyla bir kilisede porselen ithalatçısı için ruhani bir ayin yaptırdı. Dönüşün annesine bildirmişti. Fakat trenden çıkmadı. Nazmiye'yi bulmak için yapılan bütün araştırmalar bir fayda vermedi. Annesi o zamandan beri dönüşünü bekliyor. Tutunamayanların peşine takılıp gitmişim. Bu insanlarla yaşamak nasıl olurdu acaba? Onları anladığımı, yaşantılarına katılmak istediğimi söylerdim. Her birinin arkasından sürüklenirdim bir süre. Hiçbir yaşantıyı bitiremezdik. Hiçbirisinin yaşantısı bitmiyor ki. Ya Rabbim, ne güzel olacaktı. Sonunu bilmemenin, sonu olmadığını bilmenin güzelliğini yaşardım. Hiç bitmeyecek yarım yamalak yaşantıların özlemi var içimde. Her an tehlike, her an belirsizlik. Hiçbir maceraya değişmezdim onların yaşantılarını. Bütün tutunamayanları birden görür gibiyim. Aslında hiçbirini görmemiş olsam bile. Tereddütlerinin resimlerini çizerdim yüzlerine bakarak. Soluk ve düz çizgiler çizerdim. Ahmet Çekingen'in birbirine benzeyen karikatürleri gibi. Gerçek dünyada yaşamış ve onlarla boy ölçüşebilecek bir tek insan tanıyorum. Gümrükçü ve ressam Russo. Onun hayatı bir masal gibi geliyor bana. Sanki bir Russo'nun resimlerini gördükten sonra uydurmuş onun hayat hikayesini. Böyle yaşasaydı uygun olurdu demiş. Ben uydurmuş olmak isterdim. Bütün bildiğim bir resim albümünde onun için yazılmış kısa bir ön söz. Hayatına dair birkaç söz. Bu sözler bana o kadar yakın geldi ki Russo'yu daha ayrıntılı tanımak için başka kitapları karıştırıp yeni şeyler öğrenmekten çekindim. Gereğinden fazla bilmekten korktum onun hakkında. Görünüşte Russo gibi yaşamak belki kolaydı. İçim Russo gibi olmadıktan sonra neye yarar? Yorgunum. Artık bu konuda yazmak istemiyorum. Tutunamayanlardan bahsetmek içimi tüketiyor. Onları biraz rahat bırakmalıyım. İçimde daha gelişmelerine fırsat vermeliyim. Kim bilir daha bilmediğim ne yönleri vardır. Onlar gibi sakin, acelesiz beklemeliyim. En telaşlı görünenlerinde bile bulunan başka türlü bir sakinliğe bırakmalıyım iç dünyamı. Russo dünyanın en büyük adamı. Ressam olanı. Onun yerine koyacak kimse bulamıyorum. İnanmış insan. Bugünlerde bütün meselem bu oldu. Saatlerce resimlerini seyrediyorum. Bir kusur bulamıyorum. Hakkındaki yazıyı tekrar tekrar okuyorum. Bir açık nokta bulamıyorum. Ressamların İsa'sı. Yapmacının eseri yok onda. Ne hayatında ne de sanatında. Bu konuda yazmak zor. İnsan hissedebilir ancak. Bizde de böyle bir ressam olsaydı, onun gibi eşsiz bir kişiliği olan biri ya da bize göre bir Ruslu olsaydı canım. Hüseyin Bezenel. Türk ressam ve tutunamayanı. Sanayi Nefise Mektebi'nde okudu. Osman Hamdi Bey'in tesirinde yetişti. Marif Nezareti'nin açtığı bir müsabakayı Sudaki Halkalar isimli pentürüyle kazandı ve bir sene müddetle Paris'e gönderildi. Orada daha ziyade Şangot ve Duvayler gibi ikinci sınıf ressamların atölyelerinde çalıştı. Resim müzelerine ve galerilerine Duhuliye meccani olmadığı için fazla gidemedi ve bu sebeple yeni cereyanları pek takip edemedi. Paris'ten temin ettiği bir bursla Berlin'e geçti ve Alman romantiklerinin tesiriyle müfrit iptidai renkler kullandı. Bu devresindeki eserlerinde bilhassa kırmızı rengin hakimiyeti hissedilir. Harp-ı Umumi'yi Berlin'de geçirdi. Almanların mağlubiyeti üzerine tekrar Paris'e avdet etti. Bazı galerileri ziyaret ederek muasır cereyanları takriben 35 sene kadar geriden takibe başladı. Esasen Sanayi Nefise Mektebi'nde öğrendikleriyle vardığı yer daha gerilere isabet ediyordu. Fakat Harp-ı Umumi'nin Avrupa sanatına tahmil ettiği inhitat sebebiyle bazı unsurları biraz aceleye getirmiş bile olsa terakkiye muvaffak olmuş ve romantizmi geride bırakarak empresyonizmin son safhalarına varmıştı. Bu sıralarda Picasso'nun ismini dahi duymamış olması ancak bir talihsizlik olarak vasıflandırılabilir. Cumhuriyetin ilanıyla ana yurda dönünce de bu cereyanlar hakkında onun yaran bulunmadığı için bir dereceye kadar mazur görülebilir. Soyadı kanunu çıkınca diğer meslektaşları gibi sanatına uygun bir soyadı aldı. Hiç evlenmedi ve bir daha yurt dışına çıkma fırsatını bulamadı. Bununla birlikte Paris'te tanıyamadığı modern resim sanatını Avrupa'ya gidenler sayesinde Türkiye'de öğrenmek imkanına kavuştu. Oysa yurda döndüğü sıralarda yapmakta olduğu empresyonist resimler oldukça yeni sayılıyordu. Fakat Berlin'de edindiği renk anlayışını değiştirmeyi başaramadığı için zamanla gölgede kaldı. Kübizm ve fütürizm akımlarının etkisiyle yaptığı resimler cidden hazindi. Aynı süre içinde 4-5 akımı birden atlamasını becerenlerin alaylarına uğruyordu. Bir dergide yazdığı insan düşmanı resim makalesiyle modern resme karşı bütünüyle cephe aldı ve tekrar romantik devreye dönerek yenicilere şiddetle tepki gösterdiğini açıkça belirtmek istedi. Akademideki atölyesinde bir iki öğrenci çalışıyordu. Bunlar da öteki atölyelere giremeyenlerdi. Bir süre sakal bıraktı, sonra ondan da vazgeçti. Beşiktaş'ta harap bir evde oturuyordu. Akademideki bir tartışmada çağ dışı olmakla suçlandı. Yeni deyimleri pek anlayamadığı için kendisine saldırıda bulunulduğundan başka bir şey çıkaramadı bu sözden. Borchardt bastırdığı Perspektifin Esasları adlı kitabı kaldırıma düştü. Büyük ressamlarsa acınacak bir kitaptı. Baskının kötülüğü yüzünden resimlerin ne olduğu bile anlaşılmıyordu. Beşiktaş'taki eski evi kat karşılığı sattı ve bir dairesine yerleşmeye karar verdi. Bina 3 yıl sürdü. Sonunda yeşil ve pembe badanalı odalardan meydana gelen bir daireye kavuştu. Çarşıdaki bir meyhaneye giderek kendini içkiye vermek istedi. Midesi izin vermedi. 6 ay hastanede yattı. Hüseyin Bey, sen artık bu işleri kaldıracak yaşta bir adam mısın sözü çok ağrına gidiyordu. Ihlamur'da bir arsasını sattı. Kendi başına bir apartman yaptırmak istiyordu. Gece geç vakitlere kadar oturuyor, süslü bina cepheleri kesitleri çiziyordu. Yeğeni bazen onu ziyaret eder ve masanın başında konuşmadan saatlerce çalışmasını hayretle seyrederdi. Artık yaşlandığı için elleri titriyor, şekilleri çinilerken her tarafına mürekkep damlatıyordu. Şömineler, süslü konsollar, kabartma süsler, projenin her tarafını dolduruyordu. Fakat yaptığı değişiklikler yüzünden projeyi bitirmek mümkün olmuyordu. Yeğenini yanına oturtur, perspektif kurallarından uzun uzun bahsederek çizer dururdu. Yeğeninin mühendis mektebine gitmesiyle gurur duyuyor, ona sık sık pergel takımları, T-cetvelleri hediye ediyordu. Şişman ve biraz aptal görünüşlü bir gençti bu yeğen. Bir akşam Hüseyin Bey'in evine gittiği zaman uzun uzun çaldığı halde kapı açılmadı. Mutfak kapısının anahtarı onda dururdu. Anahtarla kapıyı açıp mutfağa girdi. Amcası onun için buzdolabında daima yiyecek bir şeyler bulundururdu. Biraz yiyip içtikten sonra salon salamancıya girdiği zaman amcasını çalışma masasının başında bir projenin üstüne yaslanmış bir durumda ölü buldu. Koca bir şişe çini mürekkebi projenin üstüne dökülmüştü. Çok şaşırmadı. Kapıyı kapatıp çıktı. İçimden geçenleri bilselerdi beni dünyanın bir numaralı vatandaşı sayarlardı. İnsanları dinlerken sıkıntılı bir görünüşüm vardı. Sanki her zaman onların sözlerini bitirmelerini ve konuşma sırasının bana gelmesini sabırsızlıkla beklerdim. Bana kalırsa bu görünüş çok aldatıcıydı. Bana kalırsa. Ne yazık hiç kalmadı bana. Benden önce davranıp ne olduğumu, aslında ne kadar bencillik ettiğimi suratıma aykırdılar. Oysa hepsiyle tek tek ne kadar ilgiliydim. İnsanlar benim için soyut kavramlar değildi. Birlikte bulunduğum sırada onlar için ayrı ayrı bir şeyler yapmak isteği ve bunun imkansızlığı beni sarıyordu. Hangi birine yetişecektim? Hemen ortaya çıkmaya korkuyordum. Her biri bir öncekinden o kadar farklı bir davranış istiyordu ki ben gene hepsine yetişmeye hazırdım. Fakat birinin yardımına koşmak, onun düşüncelerini paylaşmak bir öncekine ihanet olacaktı. Bu nedenle çekingen davranıyordum. Aslında her gördüğüm insana kapılıyordum. Hemen onun gibi olmak, ona bütün varlığımı sunmak ve onun bütün varlığını içime almak istiyordum. Her an değişmeye hazırdım. Bu isteklerle ancak bir kişinin yaşantısına katılabilirdim bütün ömrümce. Buna da razıydım. Bunu da istemediler benden. Beni küçümsediler. Kişiliklerine karıştığımı sandılar. Her türlü alçalmayı göze almıştım onlar için. Her biriyle ondan öncekilerini bütününü bir yana bırakacak kadar yoğun bir yaşantıya girdim. Belki de kendi isteklerini çok ciddiye almıyorlardı. Benim bu isteklere verdiğim önemi onlar vermiyordu. Şimdi bile sözün gelişi böyle konuştuğumu sanıyorsunuz. Bütün meselenin Selim Işık olduğunu ileri sürüyorsunuz. Neden? En basit, en bayağı insanlar için bile, gözümün ucuyla şöyle bir gördüğüm insanlar için bile aynı duyguları besliyormuşum da ondan. Kendimi ileri sürmenin başka bir yoluymuş bu. İnsan, otobüs biletçisi ve reisi cumhurbaşkanı için aynı duyguları besleyebilirmiş. Yalnız genel anlamda olurmuş bu. Bütün insanlık için duyulan soyut bir sevgiymiş bu. Değil, değil. Size sözümün eri olduğumu nasıl anlatsam? Biletçi dediğim zaman biletçi, reisi cumhurbaşkanı dediğim zaman da reisi cumhurbaşkanı demek istediğimi, yalnız onu demek istediğimi, başka hiçbir şeyi kastetmediğimi belirtmenin hiçbir yolu yok mu? Yeni bir dil bilgisi kitabı çıktı mı bugünlerde? Öznenin, yüklemin filan başka bir düzen içinde yerleştirilmesini sağlayarak beni istediğim anlama kavuşturacak böyle bir kitap. Ne diyorlarsa yalnız onu demek isteyenler için geliştirilmiş düşünce ve ifade kuralları ne zaman bulunacak? İnsanın kendisi gibi olmak istemediği zamanlar da varmış. Ben her zaman kendileri gibi olmaları için baskı yapıyormuşum onlara. Tek yönlü, can sıkıcı bir yaşantıya itiyormuşum onları. Size yaranmanın bir yolunu bulamadım zaten. Bunu da açıkça söyleseydiniz seve seve katlanırdım her yönünüze. Seninle olmuyor diye kestirip attınız. Zamanın yetersizliğinden söz ettiniz. Oysa ben çoğu zaman yapacak bir iş bulamadım. Bu kadar zamanı siz ne yapıyordunuz? Biraz da siz öğretebilirdiniz bana. Önce alırdınız beni, istediğiniz biçime sokardınız. Sonra da şöyle yap, böyle yap derdiniz. Hangi kitaplar okunacaksa daha önceden söylerdiniz. Tabiatı sevmiyorsun, eşyaya bakmasını bilmiyorsun. Tamam. Bütün otların adları ezberlenirdi. Ay doğarken iç çekilirdi. Duvarın üstündeki kedi okşanırdı. Bu sırada yüze en canım bir ifade verilirdi. Benim değişme gücüme kimse inanmadı. Sonunda ben de inanmadım. İşte böyle can sıkıcı biri oldum sonunda gerçekten. Ne yazık. Siz beni gerçekten bir adam, ne bileyim, sizler gibi kişilik sahibi biri sandınız. Alışkanlıkları olan, çatalı bu şekilde tutup, filan yemeği falan yemekten önce yemesini seven, yatakta belirli bir yatış biçimi alan, itiraz eden, bazı anlarda kimseyi görmeye tahammül olmayan ve daha bir sürü özellik. Ben de kaçtım, ihanet ettim. Bütün bu olamamak, yapamamak ve daha bilmem neler, başka türlü bir kişilik, başka türlü bir kalıplaşma, ne haliniz varsa görün. Hastalığıma başlangıç kabul ettiğim gün, yani üniversitede Güner'i görmeye gittiğim gün, fakültenin koridorunda bize ders vermiş olan bir profesöre rastlamıştım. İyi bir öğrenci olmadığım halde, hele onun dersinden oldukça zayıftım, nedense beni hatırladı. Odasında birkaç dakika oturduk. Bana üniversitenin daha iyi işlemesi için nasıl çalıştığını anlattı. Benim de öğrenciliğim sırasında bozuk düzen hakkında düşüncelerim vardı. Şimdi hatırlamakta zorluk çektiğim düşünceler. Birden profesörün düşüncelerine kapılıverdim. Oysa etkili konuşmasını bilmezdi. Konuşurken kelimelerin yarısını yutardı. Dersinin anlaşılmadığından yakınırdık. Sertliğini de sevmezdik. Öğrencilerin alay konusuydu. İçime bir pişmanlığın sardığını hissettim. Bu adamı yanlış anlamıştık. Neden öğrenciyken bunun farkına varamamıştım? Şimdi siz bütün duyduklarımı adamın benimle ilgilenmesine ve odasına çağırmasına bağlıyorsunuz. Ne kadar ince düşüncelisiniz. Daha beter olun. Pişmanlık duygusu geliştikçe gelişti içimde. Sonunda bu duygu tanınamaz bir biçime girdi. Profesörün yanına asistan olarak girmeye karar verdim. Beni hemen istemezdi herhalde. Zararı yok. Önce çalışır, eksiklerimi tamamlardım. O zamana kadar odacı olarak bile alabilirlerdi beni yanına. Bu sırada odacı çaylarımızı getiriyordu. İşte size beni daha iyi tahlil edebilmeniz için bir fırsat daha. Onun üniversite içinde istediği düzeni kurabilmesi için üzerindeki bütün gereksiz yükleri ben sırtıma alacaktım. Gündelik işler yüzünden yazmaya fırsat bulamadığı kitapları daktilo edecek, tercümeler yapacak, şekiller çizecektim. Şekillerin büyüklüklerini ve çizgi tekniğini düşünmeye başladım. Yazıları şablona yazmak soğuk bir ifade verecekti şekillere. En iyisi iki çizgi arasında elle yazmaktı. Bunun için de biraz çalışmalıydım. Şablonla yazsaydık daha iyi olurdu gibi bir düşünceye kapılmamalıydım. Baskı işine yardım edecektim elbette. Bu konuda oldukça tecrübeliydim. Bir dizgi yanlışı bile bulunmayacaktı kitapta. Herkes şekillerin güzelliği ve sayfa düzeninin üstünlüğünü kıskanacaktı. Matbaadan çıkmayacaktım. Onu dinlerken bütün bunları düşünerek hafifçe gülümsüyordum. Belki de benim resim konusundaki yeterliliğimden şüphelenecekti. Ona teknik resim ödevlerimi gösterirdim önce. Annem de onları nereye kaldırmıştı acaba? Ayrıca o zamandan beri çok ilerlemiştim. Hatta mimar bir arkadaş bana birlikte çalışmayı teklif etmişti. Bu doğru değildi. Fakat onu kandırabilmek için bu kadar yalan söyleyebilirdim. Aslında mimar arkadaşa teklifte bulunan bendim. Mesele ortada kalmıştı. Fakat profesörün iyiliği vardı işin ucunda. Ona yardım edebilmem için önce beni beğenmesi gerekiyordu. Kitaptaki harf karakterlerinin seçimi de önemliydi. Birçok kitap bu nedenle öğrencinin gözüne sevimsiz görünüyordu. Kapak düzeni içinde çok çalışacaktım. Bütün grafik kitaplarını, dergilerini karıştıracaktım. Kuşe karton kullanmamız şarttı. Bütün içimden geçenleri nasıl anlayabilirdi? Durgun ve dalgın bir tavırla sözlerini dinliyordum. Arada birkaç önemsiz söz mırıldanıyordum. İnsanlar arasında alışılmış yollar dışında bir anlaşma aracı bulunamaz mıydı? Bulunamazdı. O zaman daima kaybedeceklerdi. Hele beni bütünüyle kaybediyorlardı. Kitapları kötü kapaklar içinde acemice çizilmiş resimlerle dolu kağıt yığınları olarak kalmaya mahkumdu. Benden gerektiği gibi yararlanmasını bilmiyorlardı. Bir başka yol bulunabilseydi beni konuşturmayı bilselerdi. Neron da anlaşılmadan ölmüş. Başkalarına karşı insafsızmışım. Ya kendime? Başkalarına da en az kendime gösterdiğim saygıyı duymak. Bunun için mi suçluyorsunuz beni? Hiç olmazsa bütün bunların bana da çok zararı dokunduğunu kabul etseniz. Kendimi de ihmal ettiğimi inansanız. Hayır, öyle yapmıyorlar. Karşıma geçip aptalca sırıtıyorlar. Özür dilerim, gülümsüyorlar. Kendimi boşuna da olsa onlar için harcadığımı söyleseler, bu çırpınışların kendimi korumak için olduğunu insafsızca ileri sürmeseler. Küçümseyici gülümsemelerinin beni gece yarısı uykumdan uyandırdığını, sabaha kadar yatakta kıvrandırdığını bilseler.